Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran. Danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Sorularınızı ve görüşlerinizi bize canacun@twitter adresinden iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızın daimi konuğu, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta programımızda Kandil Harekatı'nı, PKK'nın Irak-Suriye hattı, Sincar ve Suriye'deki son durum ve Manbij'i konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kandil operasyonunun başladığını ilan etti. Türkiye'nin Kandil'e yönelik operasyonu hangi boyuttadır şu anda ve askeri olarak hedefler nelerdir? Evet.
Aslında tabii askeri harekat Mart ayı itibariyle başlamıştı. Türk ordusu ZAP'ın doğusundan Irak'ın içlerine doğru adım adım girmeye başladı. Tabii bu harekatın niteliği askeri açıdan bir kararlılık harekatı. Mesela Fırat Kalkanı harekatı bir süpürme harekatıydı. Düşman unsurlar, terör unsurları güneye doğru süpürülüyordu. Öncelikle PKK'lılar Sacır Nehri'nin ötesine itildi. Ardından DAEŞ unsurları Cerablus'un ele geçirilmesi, Azize doğru derinliğin oluşturmasından sonra güneye doğru süpürüldü ve Meskun Mahal çatışmaları sonucunda bölge tamamen ele geçirildi. Zeytin Dalı Harekatı ise bir çember harekatıydı askeri açıdan. Bir hilal oluşturuldu. Bölgedeki PKK unsurları hilalle çembere alınınca çekilmek durumunda kaldılar ve nihayetinde Afrin Kent Merkezi de kısa bir süre içerisinde alındı. Irak'ın kuzeyindeki coğrafi şartlar çok daha çetin. Topografik açıdan baktığımızda binlerce metre yükseklikte dağ silsileleri olduğunu görüyoruz. PKK'da zaten bölge coğrafyasından yararlanarak bir şekilde Türkiye'ye sızmak ya da Irak-Suriye hattını oluşturabilmek adına bu bölgelerde askeri kamplar, terör kampları kurmuş durumdaydı. Öncelikle Hakurk bölgesi hedef alınmış durumda. Şu ana kadar yaklaşık 400 kilometre karelik bir alan terörden özgürleştirildi. Bu bölgede yaklaşık 10 civarında PKK'ya ait kamp yok edildi. 13 tane askeri geçici harekat üssü kuruldu ve Kandil'e kadar uzanan bir hat oluşturulmak isteniyor. Şu ana kadar bir 30 kilometreye kadar inildi ve Kandil'in eteklerini dikkate alacağımız da 30 kilometrelik bir mesafe oluşmuş durumda. Bu bir kararlılık harekatı. Yani adım adım bölgeyle geçiriliyor. Geçirilen bölgelerde geçici askeri üsler kuruluyor ve o bölgeye bir daha terör unsurlarının girmesi her şekilde engelleniyor. Temelde şimdi Kandil'e kadar öncelikle ulaşılması, bu hattın güvenliğinin sağlanması, Kandil'in böylelikle izole edilmesi ve PKK'nın komuta kontrolü ve terör unsurlarının Kuzey Irak ve Suriye ile ve Türkiye ile bağlantısının tamamen kesilmesi arzu ediliyor. Bu önemli bir kazanım olacak. Bu kazanımların ardından ise Kandil'de bazı nokta operasyonlar yapılarak terör unsurlarının lider kadrosu etkisiz hale getirilmeye çalışılacaktır. Şu an için Milli Savunma Bakanı Can İkli'nin yaptığı bir açıklamaya göre yılbaşından itibaren hava harekatlarında çoğulmak üzere 500 civarında terör unsuru sadece Kuzey Irak'ta elimine edildi. Bu önemli bir başarı. PKK'nın mobilizasyonuna ciddi bir şu anda aynı zamanda zarar verilmiş oldu, engellenmiş oldu terör.
Kandil operasyonunun coğrafi zorluklarından bahsettiniz. Bunun dışında operasyonun zorlukları nelerdir?
Tabii sonuçta birçok etkili aktör var Irak üzerinde. Bunların başında Bağdat yönetimi var. Yine İKB'nin nüfuzu altındaki bir bölge askeri harekat düzenleniyor. Sincar'a doğru, Zumar'a doğru baktığımızda ise Merkez Irak Ordusu'nun yanı sıra Haşi Şabi, Şii milis güçlerinde olduğunu görüyoruz. Kandil Dağ Silsilesi'nin neredeyse %30'u İran topraklarında. PKK'nın da o bölgelerde Pejak ismiyle andığı İran kolu söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine önemli bir aktör olduğunu Irak içerisinde biliyoruz. Türkiye askeri bir harekat düzenlerken PKK'ya tüm bunları gözetmek durumunda. Askeri diplomasiyi de işleterek başarılı bir şekilde bu harekatı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak bazı ülkelerin PKK ile angajmanları olduğunu da görüyoruz. Nihayetinde İran perspektifinden baktığımızda hala PKK ile Türkiye arasında ikili bir siyaset izliyor. Zaman zaman PKK ile işbirliği yaptığını görüyoruz. En son Afrin harekatında bunu net bir şekilde gördük. İran'a müzahir milis güçler PKK ile birlikte omuz omuza Türk ordusuna karşı savaştılar. Yine İran medyası PKK propagandası yaptı o dönemde. Bu açık bir şekilde PKK ile İran arasındaki angajmanın hala devam ettiğini bize gösteriyor. Evet, İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yine bazı İranlı siyasilerden açıklamalar görüyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vereceklerini, PKK ile mücadelesine destek vereceklerini söylüyorlar. Ama bunun ne derece hayata geçeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Çünkü Türkiye askeri harekatlarını artırdıkça İran'ın da kendi bölgesinde harekete geçmesi gerekiyor ki PKK bir kıskaç altına alıp tamamen elimine edilebilsin. Bu gerçekleşecek mi? Bunu göreceğiz. Yine Bağdat'la son dönemde Türkiye arasında bir yakınlaşma söz konusuydu. Özellikle İKB referandumuna karşı birlikte hareket edilmesi sonrasında Türkiye'nin PKK ile mücadelede de Irak'tan beklentileri vardı. Bunların bir kısmının karşılandığını gördük. İşte Kerkük'ten PKK'lılar çıkartıldı. Mahmur'da baskı altına alındı. Sincar'da kısmen Irak ordusu içeriye girerek HPG'lileri en azından dışarıya çıkartmış oldu. Ama o konuda da Türkiye tam olarak şu anda istediklerini alabilmiş değil. İran'ın yine buradaki etkisi ve Irak ordusunun doğrudan PKK ile askeri angajman içerisine girmekteki isteksizliği önemli. Erbil açısından baktığımızda ise Erbil PKK'yı bir terör unsuru olarak kabul etmiyor her şeyden öte. Bir rakip olarak görüyor. Zaman zaman mücadele de ediyor ama Türkiye'nin yanında PKK'ya karşı bir askeri mücadele içerisine girme konusunda bir isteksizliği var ve evet, Türkiye'nin yaptığı askeri harekata göz yummak durumunda. Zaten bunun karşısında duracak askeri kapasitesi de hiçbir şekilde söz konusu değil. Ama siyasi açıdan da göz yummakla yetiniyor. Türkiye tüm bu denklemde askeri diplomasiyi de işleterek askeri harekatın önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyor.
Biz Kandil'de PKK'nın yıllardır konuşlandığını biliyoruz. Peki neden bu operasyon daha önce başlamadı?
Tabii burada önemli bir eşik açıldı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeni bir güvenlik doktrini benimsedi ve devletin tüm aygıtlarına da bu güvenlik doktrini üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Türkiye artık terörün kaynağını kendisine ulaşmadan kaynağında tehdidi bertaraf etmek, yok etmeye yönelik bir strateji izledi. İşte Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bu güvenlik doktrinin ilk işaretlerini gördük. Şimdi ise Irak'ın işlerinde güneye doğru inilerek Kandil'in de hedef alındığı, Kandil'le birlikte Sincar'ın hedef alınacağı bir geniş çaplı sınır ötesi bir askeri harekat içerisinde. Tabii bunun birkaç nedeni var şimdiye kadar neden Kandil'le bu kadar kapsamlı bir harekat yapılamadığına ilişkin. Birincisi tabii FETÖ meselesi. Türkiye'nin gerçekten elini kolunu bağlayan bir devlet içerisinde odaklanmış, devletin harekete geçmesini, adım atmasını engelleyecek ve adeta bir kansere dönüşmüş bir durumdaydı. Bunların temizlenmiş olması Türkiye'nin önünü aşırı devlet aygıtlarının çok daha işlevsel bir şekilde hareket etmesini beraberinde getirdi. İkincisi ise Türkiye yeni güvenlik doktrinle birlikte askeri kapasitesini de milli savunma sanayisiyle birlikte geliştirmeye başladı. Şimdi mesela özellikle çok çetin bir coğrafya olan işte binlerce metre uzunluğundaki dağ silsilelerinde terör örgütüyle mücadele etmek eskiye nazaran şimdi daha kolay. Çünkü Türkiye'nin elinde artık insansız hava araçları, silahlı hava teknolojileri, atak helikopterleri, yakın hava savunma sistemleri, uydu erişimine sahip uçaklar ve SİHA'lar. Bunlar Türkiye'nin askeri kapasitesinin çok arttığını gösteriyor. Şimdi bu zor coğrafyada terörle mücadele Türkiye açısından görece daha kolay olmuş oldu ve etkili bir şekilde sonuç alacak şekilde harekete geçmiş durumda Türkiye.
Türkiye'nin Kandil'i PKK'dan temizlemesi terörle mücadele kapsamında ne tür bir sonucu olacaktır sizce?
Tabii Kandil çok önemli. Sadece Kandil değil, Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın kontrol ettiği ve medya savunma alanları dedikleri bölgeler çok önemli ve Sincar elbette çok önemli bölgeler. Bir defa şey, PKK-KCK dediğimiz terör örgütünün komuta kontrolü ve tüm lider kadrosu Kandil'de. Burası adeta onlar için bir güvenli bölge ve sembol haline gelmiş, simgeleşmiş bir bölgeyi ifade ediyor. Bu bölgeden çok sayıda terör unsuru lojistik hat olarak bölgeyi kullanarak Hakurk gibi bölgeler üzerinden Türkiye'ye sızıyor ya da Sincar bağlantısı üzerinden Suriye ile olan hattı ellerinde tutuyor. Yine bu bölgede çok sayıda PKK'nın terör kampı söz konusu. Burada militanları eğitiyor, devşiriyor, ideolojik eğitim veriyor. Bu bölgede yine köyleri kontrol altında tuttuğu için o bölgeden demografisinden terörist devşiriyor. Tüm bunların elimine edilebilmesi Türkiye'nin terörle mücadelesinde olmazsa olmaz ve öneme sahip. Çünkü Türkiye son dönemlerde özellikle 15 Temmuz sonrası dönemde sadece sınır ötesi değil Türkiye'nin içerisindeki terör unsurlarını da ciddi anlamda başarılı bir şekilde elimine etti.
Evet.
Ama şimdi işte kısmen Suriye'de kısmen Irak'ta terör örgütünün gücünü tahkim etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu bölgelerde de eğer örgüt elimine edilirse Türkiye'ye yönelik tehdidi çok daha bertaraf edilmiş olacak.
Türkiye'nin Kandili PKK'dan temizlemesi sonrası bölgede kalıcı bir varlığı olacak mıdır sizce? Evet. Bir de PKK tarafından kontrol edilen bölgeler kimin kontrolüne geçecektir?
Evet. Edilmek kalıcı olmak zorunda Türkiye. O yüzden de harekatın ismi şu an için kararlılık harekatı olarak benimsendi. Bu bölgelerde terör örgütü unsurları mobilize olabiliyorlar. Türk ordusu bir yere girdiği zaman başka bölgeye çekilip ardından Türk ordusu geri çekilince o bölge yeniden konuşlanabilmekteler. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye artık sadece giriş çıkış yapmayacak, bölgede askeri olarak da tahkimat kuracak. Türkiye'nin hali hazırda zaten Irak'ın kuzeyinde çok sayıda büyük askeri kampları var. Başika'dan, Kanimasya'ya kadar, Zap'a kadar uzanan çok sayıda Türk askeri üssü var. Şimdi Hakurk bölgesinde de 11 civarında geçici kamp üste kurulmuş oldu. Kandil'in de eğer orta vadede ele geçirilmesi söz konusu olursa Sincar keza böyle. Bu bölgede Türk ordusunun bir süre konuşlanması mümkün olacak. Ardından ise tabii bölgeyi peşmerge güçlerine KDP'li ya da Merkez Irak ordusuna bağlı askeri güçlere eşgüdümlü bir şekilde devretmesi söz konusu olabilir. Ama belli bir süre PKK'nın tamamen temizlendiğine kanaat getirene kadar o bölgede Türk ordusu kalıcı olacaktır diye düşünüyorum.
Kandil Operasyonu'nda milli İHA ve SİHA'ların görevi ne olacak sizce? SİHA ve İHA'lar önceki Kandil Operasyonları'na kıyasen nasıl bir fark yaratması bekleniyor?
Bunu aslında biraz konuştuk. Yani Türkiye'nin bu kadar kararlı bir şekilde Irak'ın derinliklerinde zor coğrafyada hareket etmesinin arkasında Milli Savunma Sanayi'nin getirdiği yeni imkanlar var. Bunların başında da hem insan savaş araçları hem de silahlı insan savaş araçları dedim. SİHA teknolojisi. Türkiye'nin şu anda envanterinde çok sayıda İHA ve SİHA'lar var. Bunlar askeri harekatlarda çok aktif şekilde özellikle de asimetrik terör unsurlarına karşı gerilla savaşı veren bu tip mobilize olan küçük unsurlardan oluşan terör örgütlerine karşı çok etkili. Afrin'de bunu gördük. Mesela Zeytin Dalı harekatına nazaran Afrin'de Türk ordusunun çok daha başarılı olması söz konusu oldu. Bu da hem Zeytin Dalı harekatından elde edilen tecrübenin sahaya aktarılması hem de o tecrübe çerçevesinde Türk ordusunun kendi ihtiyaçlarını daha iyi görüp Milli Savunma Sanayisi'nin bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni silah sistemleri geliştirmesiydi. Sadece Afrin'de 500'e yakın terör unsuru İHA ve SİHA'lar sayesinde elimine edildi doğrudan veya dolaylı yönden. Hı hı. Şimdi de Kandil'den Sincar'a kadar çok geniş bir coğrafyada çok sayıda SİHA ve İHA unsuru devamlı terör örgütlerin mensuplarını takip ederek doğrudan hamle yapıyor ya da aktardığı bilgiler ve istihbaratla savaş uçakları ardından terör unsurlarını elimine ediyor. Eş zamanlı bir interaktif burada bir etkileşim var ve çok başarılı şekilde bu araçlar kullanılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kandil'le beraber Sincar'a da operasyon sinyali verdi. Sincar'daki PKK varlığı nedir ve Türkiye'nin bölgeye yönelik hamleleri ne olabilir sizce?
Tabii Sincar çok önemli bir bölge. Musul'a yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan bir ilçe. Sincar Dağı'nın eteklerinde kurulmuş bir kent. Dağ ile birlikte ele alınması gerekiyor. Yaklaşık 1420 kilometre karelik bir alanı kapsıyor Sincar'ın merkezi. Yine Sincar Dağı da 1463 metre gibi çok yüksek bir bölge ve PKK için kullanışlı bir bölge. Burası 2000'lerin başında özellikle Amerikan işgal ettiği zaman Irak'ı 2003 yılında KDP tarafından ele geçirildi Irak ordusunun çekilmesinden sonra. Ta ki DAEŞ'in 2014 yılında ortaya çıkıp bölgeye ilerlemesiyle birlikte KDP'liler geri çekildiler ve DAEŞ bölgeyi ele geçirdi ve ne yazık ki bölgedeki halka özellikle de Ezidilere karşı da ciddi bir katliam yaptı. İşte o dönemde oluşan kaostan PKK yararlanmaya çalıştı. Suriye'de olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde diğer bölgeler olduğu gibi Sincar'da da bir anda boy gösterdi. DAEŞ ile mücadele görüntüsü adı altında Amerika'dan da destek alarak Sincar'ın önemli bir kısmını ele geçirdiğini gördük. Hı hı. Bir kısmı peşmergenin elinde kaldı, KDP'li peşmergeler. Diğer kısmı ise PKK'ların elinde kaldı. PKK şöyle bir taktik izledi o dönemde. Ezidilerden Y5'e güçleri oluşturdu. Bunlara Şengal Direniş Birlikleri adını verdi. Ve burada yine Suriye'den getirdiği YPG'lilerle birlikte PKK'nın ana omurgasını oluşturan HPG'li teröristler ve Y5'den oluşan bir güç ağı oluşturdu. Bu bölgeye ciddi anlamda yerleşmeye çalıştı. Burada Şengal Kurucu Meclisi'ni ilan etti. Kadın Özgürlükleri Harekatı, Şehit Afrin Akademisi gibi yapılar kurarak kalıcı bir şekilde bu bölgeyi ele geçirme çabası içerisine girdi. Uzun bir dönem aslında KDP ile rekabet halindeydi. Hatta zaman zaman KDP'lilerle, KDP'lilerin oluşturduğu Rojava peşmergeleriyle çatışmalar içerisine de girdi ama meseleyi siyaset yoluyla kendi aralarında hallettiler. Ta ki işte Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası dönemde kararlı bir şekilde terörle mücadeleye başlaması sınır ötesinde Türkiye'nin Sincar'a yönelik alımlarını da etkiledi. Bu bölgede özellikle belli asker hazırlıklar yapıldıktan sonra Sincar havadan çok yoğun şekilde Türkiye tarafından bombalandı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direkt ifadesiyle Sincar'da yeni bir Kandil'e asla izin vermeyeceğiz dedi ve bu bölgeyi doğrudan hedef olarak belirledi. İşte o dönemde özellikle Bağdat bu bölgede PKK'ya baskı yapmaya başladı. Irak ordusu Haçlı Şabi unsurlarıyla birlikte bölgede konuşlanarak PKK'yı kısmen Sincar'ın dışına çıkmaya zorladı ama orada yine PKK ikili oynadı. Yine bir makyaj örgütü olan işte bu Y5 unsurlarını bölgede bırakarak HPG'li PKK'lılar bölgeden çekildi. Şimdi Y5'e hala o bölgede varlığını devam ettiriyor. Görüntü itibariyle Y5'e de Irak ordusuna aslında katılmış ve Haşşabi ile birlikte hareket ediyor olmasına rağmen Y5'in içerisinde biz hala PKK unsurları olduğunu biliyoruz. Yine Sincar Dağı'nda ve Sincar'ın etrafındaki bazı kırsal bölgelerde de yine PKK varlığı söz konusu. Türkiye çok sadece bir şekilde bu bölgeden PKK'nın silinmesini, elimine edilmesini istiyor. Çünkü Sincar coğrafi olarak çok önemli bir konumda. Hem dağlık bir bölgede PKK için üstlenmek açısından çok kullanışlı. Ama aynı zamanda Irak ve Suriye arasında çok önemli stratejik bir yere sahip Sincar ve bu bölge lojistik aktarım hattı olarak görülüyor. Kandil'den Mahmur'a, Mahmur'dan Sincar'a doğru bir PKK'nın lojistik hattı var. Dolayısıyla bu hattın tamamen kesilebilmesi için Sincar'ın tamamen terörden temizlenmesi lazım. Türkiye'de bu bağlamda eğer sadece bir şekilde gerçekten Irak ordusu PKK'yı bu bölgeden çıkartmazsa gerektiği takdirde ben bölgeye hava ve kara harekatı düzenleyerek PKK'yı tamamen temizlerim diyor.
Kandil operasyonunun aslında bir süredir devam ettiği söylenmekte. Operasyonun gizli bir şekilde yürütülmesinin amacı nedir?
Yani burada biraz düşük profil aslında sergilendi. Nihayetinde Cumhurbaşkanı bugün Milli Savunma Bakanı Canikli bir açıklama yaptı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yıl önceden emir verdiğini ve Kandil'e karşı kapsamlı bir askeri harekatın hazırlıkları ve planlamaları yapıldığını söyledi. Ve Mart ayında da Türk ordusunun ilk birlikleri içeriye girmeye başlamıştı. Ama gerek Erbil, Bağdat hattında fazla tepki oluşmaması için Irak'ın iç siyaseti çünkü zor bir ülkeden bahsediyoruz. Seçimlere giden bir ülke. Türkiye'nin tek taraflı olarak içeriye girdiği Irak topraklarında böyle kapsamlı bir askeri harekat düzenlediği algısı siyaseten sıkıntıya neden olabilirdi. Bu yüzden Türkiye bu işi biraz düşük profili tutup sonuç almaya odaklandı. Ama şimdi Irak'ta seçimlerin de artık nihayete ermesi sonrası yeni dönemde Türkiye daha net bir şekilde bunu deklar edebiliyor. Bu konuda geri adım atmayacağını da taraflara göstermiş oluyor.
Türkiye'de de muhalefet Kandil operasyonunu seçimle ilişkilendiriyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Tabii bunun gerçeklikle hiçbir alakası yok. Aslında bu tip milli menfaatlerle alakalı meselelerin siyaset malzemesi haline de getirilmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Parti siyasetinden bağımsız bir şekilde Türkiye'nin beka meselesinden bahsediyoruz. Bugün Türkiye'yi doğrudan tehdit eden, uluslararası bazı küresel güçlerle hareket eden bir terör örgütü var. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir örgüt. Bunun ne pahasına olursa olsun elimine edilmesi gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatı da, Zeytin Dalı Harekatı da, şimdi Kandil Harekatı ya da Sincar Harekatı'nı bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Zaten Can Nikli'nin ifade ettiği gibi bir yıldır hazırlığı yapılan bir süreçten bahsediyoruz. Bir ay önceki açıklanan seçimle bunu ilişkilendirmek hiçbir şekilde rasyonel değil. Dolayısıyla muhalefetiyle, iktidarıyla tüm siyasi odakların milli menfaatler doğrultusunda bu tip meselelerde hareket etmesi ve bu tip meseleleri asla iş siyaset malzeme haline getirmemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki son olarak Kandil operasyonu iç ve dış basında nasıl yorumlanıyor?
Önemli tabii. Türkiye bunu daha açık bir şekilde deklar etmeye başladıktan sonra ve ele geçirilen bölge gittikçe artınca uluslararası açıdan da yankılanmaya başlandı. Tabii uluslararası basın özellikle batılı ülkeler ve bir kısım körfez ülkeleri doğrudan Türkiye'deki siyasal iktidarı hedef aldığını biliyoruz. Onlar Türkiye'nin lehine hiçbir şekilde bir haber yapma eğiliminde değiller ve her meseleyi bir şekilde Erdoğan'ın aleyhine ya da iktidar partisinin aleyhine şekillendirme çabası içerisindeler. Bizdeki işte ne yazık ki az önce ifade edilen muhalefetin iddialarında olduğu gibi bazı batı basını da bunun seçimle ilişkili olduğunu, Türkiye'de aslında iktidar partisinin oylarını yükseltebilmek için Kandil meselesini kullandığını iddia ediyor. Ya da bunun Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit etmeyeceği, Türkiye'nin bölgede nasıl bir emele sahip olduğu, Suriye'de işte gittikçe güçlenen hakimiyet ve nüfus alanını artıran bir Türkiye şimdi Irak'ta da benzer şekilde bir alan mı oluşturuyor şeklinde. Haberlere bu tip iddiaların yansıdığını görüyoruz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli körfez medyasının da benzer şekilde propaganda yaptığını görüyoruz. Ancak tabii az önce ifade ettiğim gibi bu tamamen Türkiye'nin milli menfaatleriyle alakalı bir husus. Türkiye muhataplarına çok net bir şekilde şunu ifade etti. Bana yönelmiş terör tehdidini hiç sınır tanımadan yok edeceğim. Ya benimle birlikte hareket ederseniz birlikte angajman oluştururuz. Ya da eğer benimle birlikte hareket etmezseniz de karşımda duramazsınız. Suriye'de bunu gördük. Şimdi de Irak'ta benzer şekilde aynı senaryonun işletildiğini görüyoruz. Türkiye çok geniş bir coğrafyada terörle mücadele ediyor. Aslında bu sadece Türkiye'nin milli menfaatleriyle ilgili de değil. Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de aslında biz koruyoruz. Çünkü bu terör örgütünün nasıl işte küresel güçlerle angajman kurarak bir anda kendi nüfus alanını artırmaya çalıştığını Suriye örneğinden gördük. Amerika ile 2014'te başlayan ilişki şu anda Suriye topraklarının neredeyse %25'i doğrudan Amerika ve PKK'nın kontrolüne girdi. Irak da benzer hatayı yapmaması gerekiyor. Olası bir kaotik bir dönemde yine bu tip bir örgütün geniş coğrafyaları Irak'ta nüfus altına alma çabası içerisinde olacağını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye sadece kendi çıkarını değil, bölge coğrafyasında da Irak ve Suriye'nin çıkarları için de harekete geçmiş durumda.
Irak'tan Suriye'ye geçecek olursak, Türkiye Irak'ta Kandil'e doğru askeri harekat yürütürken aynı zamanda Suriye'de ve Manbij üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'yle yol haritası belirledi. Türkiye'nin Amerika ile belirlediği yol haritasının detayları neler?
Evet. Kamuoyuna bunlar yansımaya başladı. Hatta dün de Metis bir açıklama yaptı, Amerikan Savunma Bakanı. Sürecin olumlu bir şekilde işlediğini söyledi. Şimdi teknik heyetler tekrardan buluşacaklar. Avrupa'da buluşacak Amerikalı ve Türk ordusuna ait ve istihbarat kurumları ve dışişleri bakanlığının yetkileri. Şimdi birkaç aşamalı bir plan ortaya kondu. Öncelikle PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'nin tamamen YPG ile müzahir asayiş güçleri dedikleri polis teşkilatlarının tamamen Memmiş'ten çekileceği bir aylık bir dönemden bahsediyoruz. Ve bunlar ağır silahlarını tamamen Amerikan ordusuna, Türk askerlerinin gözetimine teslim edecekler. Bu geri çekiliş sağlandıktan sonra Türk ordusu içeriye girecek. Amerikan ordusu ve Türk ordusu belli bölgelerde, sektörlerde konuşlanmaya başlanacak. Ardından ise yerel unsurlardan oluşacak bir yerel yönetim modeli oluşturulacak. İşte bunun hangi Arap unsurlardan, Kürt ve Türkmen unsurlardan oluşacağıyla ilgili görüşmeler yapılacak ve nihayetinde de eğer Memmiç modeli gerçekten başarılı olursa Fırat'ın doğusunda da şu anda PKK'nın kontrol ettiği özellikle Arap yoğun bölgeler, işte Rakka gibi, Deir ez-Zor gibi, belki Tel Abyad gibi önemli bölgeler, Rasul Ayn gibi bölgelere de uygulanması söz konusu olabilecek. Tabii tüm bunlar Türkiye'nin Afrin Harekatı'nın başarısı sayesinde elde edildi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Amerika hep kaçak güreşiyordu. Bir şekilde Türkiye'yi oyalama çabasındaydı. Ama Türkiye kararlı şekilde Afrin'de PKK'ya karşı çok başarılı bir askeri harekat gerçekleştirip PKK'yı ağır bir yenilgiye uğratınca bunun sonuçları oldu. Bir domino etkisiyle tüm bölgeyi etkiledi ve Amerika'da Türkiye ile Türkiye'nin lehine masaya oturmak zorunda kaldı. Şimdi göreceğiz Amerika Türkiye'nin isteklerini ne derece bu sefer yerine getirecek? Yine yoksa bir oylama taktiği içerisine mi girecekler? Türkiye çok kararlı, net, Memmiş ve ardından diğer bölgelerde Fırat'ın doğusunda PKK'nın şu anda kontrol ettiği tüm bölgelerin elimine edilmesiyle nihayet erecek bir süreci işletecek.
Türkiye'nin hem Suriye hem de Irak'taki harekatlarını birbirinden ayrı mı yoksa beraber değerlendirmek mi gerekiyor sizce?
Beraber tabii değerlendirmek beraber değil gerekiyor mi? Kesinlikle.
Türkiye'nin iki ülke için büyük bir stratejisi var mıdır sizce?
Yani Türkiye'nin tabii temel önceliği iki ülkenin de toprak bütünlüğünün korunacağı, istikrarın tekrardan oluşacağı ve yeniden DAEŞ gibi PKK'yı bir terör örgütlerini var edecek, bir sosyolojik zemini engelleyecek, tüm etnik ve mezhebi yapılar içerisinde barındıracak siyasal iktidarların oluşturulması. Türkiye'nin kendi açısından ise PKK terör tehdidinin tamamen elimine edileceği bir denklemin oluşturulabilmesi. Şu anda Türkiye'nin attığı hamlelere bakarsanız, işte Suriye'de Hasan'ın sürecinden tutun da Amerika ile yürütülen görüşmeler ve angajmanlar, Irak'ta İKB'nin bağımsızlığını önlemeye yönelik adımlardan tutun da PKK ile mücadele ve şu anda Bağdat'ta kurulması öngörülen yeni ittifak iktidarı ile alakalı Türkiye'nin pozisyonu bu bağlamda oldu. Dolayısıyla Türkiye bölgede bir istikrar unsuru olarak varlığını devam ettirmek istiyor. Kaostan asla beslenmeyen, bundan zarar gören bir ülke olarak ön plana çıkıyor ve bölgedeki istikrarın kendi lehine şekilleneceğini, dönüşeceğini düşünüyor.
Kandil Operasyonu'nun ekonomik boyutu var mı? Yani ekonomik getirisi olacak mıdır?
Yani şöyle, tabii Türkiye o bölgeleri işgal edip sömürmeye yönelik bir adım asla atmayacak. Temelde amaç terörün elimine edilmesi. Terör örgütünün tabii elimine edileceği bir denklemde bölge coğrafyasının çok daha iktisadi açıdan olumlu bir yöne gideceğini görüyoruz. Terörün PKK'nın elimine edildiği, Irak'ta istikrarın, Suriye'de istikrarın sağlandığı bir denklemde bölgede ekonomik entegrasyon modelleri tekrar hayata geçebilecek. İstikrarın oluştuğu yerde de ekonomi malum güçlenir, zenginleşir, insanların refahına da bu yansıyacak. Türkiye'de bölgedeki en büyük sanayi gücü ve üretim kapasitesine sahip ülke olarak bölgede istikrarın oluşması sonrası bu bölgelere ihracatını çok daha fazla artıracak. Yatırımlarını artırarak bundan tabii kazanım elde edecektir diye düşünüyorum.
Programımızın son dakikalarına geldik. Evet. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Sınır dışı operasyonlar Türkiye'nin dünyadaki görünümünü nasıl etkiliyor? Terörle mücadelede bir de gelinen son nokta nedir?
Evet. Tabii şu çok önemli. Türkiye'nin caydırıcılığı hem bölgede hem küresel anlamda çok ciddi anlamda arttı. Türkiye askeri kapasitesini ortaya koydu. Çünkü darbe girişimi sırasında bir şey oluşmuştu. Muamma oluşmuştu. Türk ordusunun kapasitesi ve ne noktaya geldi. Türkiye'nin içine gittiği durumlarıyla. Türkiye bunu tamamen tersine çevirdi. 15 Temmuz'dan hemen sonra 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı'nı 2018 Ocak ayında Zeytindal Harekatı'nı çok başarıyla icra etti. Şimdi ise Irak'ta benzer şekilde askeri harekat düzenliyor. İdlib'de önemli bir bölgeyi askeri kontrol noktalarıyla nüfuzu altına aldı ve çok kapsamlı aynı anda birkaç ülkede büyük askeri harekatlar düzenleyebilen bir ülke olarak konumlandı. Malum Katar'da çok büyük bir askeri üs kurdu. Somali'de şu anda çok büyük askeri üsleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yine Afganistan'da Türkiye'nin önemli askeri misyonları var. Lübnan'da var. Balkanlar'da söz konusu. Büyük bir bölge gücü ve küresel güç olma konusunda iddialı bir ülkeden bahsediyoruz. Elbette bu askeri harekatlar ve başarılı şekilde bunların cereyan etmesi Türkiye'nin algısını ciddi anlamda değiştiriyor. Bir diğer mesele ise Türkiye'nin emsallerine göre sivilleri merkeze alan bir askeri harekat düzenlemesi. Yani bir anda Amerikan Rakka'yı tamamen yok ettiği bir senaryo söz konusu. Türkiye ise Afrin ve diğer bölgelerde sivilleri doğrudan hedef almadan çok başarılı şekilde askeri harekatlar düzenledi. Bunun da önemli bir algısı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Programımızın sonuna geldik. Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, haftaya görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Türkiye Penceresinden.